karanlık bir çarşamba gecesinden herkese merhaba, ben Manolya. Crime Time Küçük Gri Hücreler gece yarısı özel bölümüne hoş geldiniz. Bu geceki konuğumuz Dorothea Puente olacak. Onun hakkında bugüne kadar çok fazla şey duymuş olmalısınız. Adına çekilmiş filmler, belgeseller, işlettiği pansiyonun bir korku evine dönüştürülmesi gibi daha birçok şey. Bugün size Dorothea'nın mektuplarından ve yalanlarının boyutlarından bahsedeceğim. Hakkında daha önce bir şeyler duymayanlar içinse çocukluğunu ve gençlik yıllarını kısaca özetlemek istiyorum. 9 Ocak 1929 yılında Kaliforniya'nın San Bernardino ilçesinde dünyaya gelen Dorothea'nın alkolik ebeveynlere sahip olduğu ve yemek bulmakta zorlanacak kadar şanssız bir çocukluk geçirdiğini söyleyebilirim. Dorothea'nın babası bir pamuk toplayıcısıydı ve o henüz 4 yaşındayken hayatını kaybetti. 6 yaşına geldiğinde ise annesini kaybetti. Bu yüzden akrabaları onu yanına alana kadar bir yetimhaneye gönderildi. İlerleyen yıllarda çocukluğu hakkında sıkça yalan söyleyecek olan Dorothea, Meksika'da doğup büyüyen 18 çocuktan biri olduğundan bahsedecek ve tek çocuk olmasına rağmen birçok farklı hikaye anlatacaktır. Dorothea 1946 yılında ilk evliliğini yaptı. Ancak eşi 2 yıl içinde kalp krizinden vefat etti. Para kazanmak için farklı yollar arayan Dorothea, sahte çekler yapmaya çalıştığı sırada yakalandı ve 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 6 ay sonra şartlı tahliye edildi. Serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra çok az tanıdığı bir adam tarafından hamile bırakılan Dorothea, evlatlık vermek zorunda kaldığı bir kız çocuk dünyaya getirdi. 1952'de Axel Johansson adında İsveçli bir adamla evlendi ve yaklaşık 14 yıl sürecek olan şiddetli bir evliliği oldu. 1960 yılına geldiğimizde ise bir genel evde tutuklandı ve Sacramento ilçe hapishanesinde 90 gün hapis cezasına çarptırıldı. Serbest kalmasının hemen ardından zamanla daha ciddi hale gelen çeşitli yasa dışı eylemlere karışmaya başladı. Onun bu aktiviteleri özel evlerde engelli ve yaşlı insanlara bakan bir hemşire yardımcısı olarak iş bulduğunda büyük ölçüde yavaşladı. Kısa sürede pansiyon işletmeciliği yapmaya başlayan Dorothea, sanki geçmişinden intikam alırcasına daha karanlık ve tüm zamanların en korkunç seri katillerinden biri haline dönüşecekti. Hazırsanız mektuplarından başlayalım. İlk mektup 1985 yılında bir ilişki yaşadığı Everson Gilmout'un ailesine olacak. 22 Aralık 1985. Everson ve ben Aralık başında evlendik. Oldukça mutluyuz. 29 Aralık'a kadar arkadaşlarımızla birlikte burada kalacağız. Ardından Tulsa'daki ailemin yanına gideceğiz. 3 yetişkin çocuğum var. Umarım bu seni daha iyi hissettirir. Everson biz yerleştikten sonra size yazacak. Irene ve Everson. Bu kısa mektubun her cümlesi doğru değildi. Mutlu değillerdi ve üstelik ortada bir düğün de yoktu. Irene ve Everson uzun zamandır arkadaşlarıyla kalmıyorlardı ve Tulsa'ya da gitmemişlerdi. Mektubun yazarı Irene'in 3 yetişkin çocuğu yoktu. Everson yerleştikten sonra yazamayacaktı. Çünkü bu mektup yazıldığı sırada zaten ölmüştü. Irene aslında bu mektubu yazan kişinin gerçek adı değildi. Bu Everson'ı öldüren ve bu notu yazmadan sadece birkaç hafta önce cesedini Sacramento Nehri kıyısındaki bir kutuya atan seri katil Dorothea Puente'nin takma adıydı. Dorothea sıradan bir katil gibi görünmüyordu. O daha çok Sacramento'nun eski mahallelerinde bulunan mavi beyaz renkteki iki katlı Victoria döneminden kalma eski bir pansiyon işleten masum bir büyükanne gibi görünüyordu. Sosyal hizmet uzmanları arasında bakıma muhtaç kişilere ev sahipliği yaptığı için ayrı bir üne sahipti. Kesinlikle bu bir şefkat işaretiydi. Ön bahçesinde güller ve bakımlı çiçekleri vardı. Görünüşü onun için oldukça önemliydi. Güzellik ve bakım ürünlerine, giysilere ve parfümlere çok para harcardı. Instagram hesabımdan paylaşacağım fotoğraflara bakarsanız bakımlı, beyaz saçlı, kurnaz bir yüze sahip ve büyük gözlüklü, minyon bir insanın resimlerini bulacaksınız. Yani kısaca Dorothea korkutucu bir görüntüden çok Tweety'nin büyük annesine benziyordu. Ancak 1980'ler boyunca kiracılarından birkaçının ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Ve bunlardan 7'si avluda gömülü olarak bulundu. Ayrıca erkek arkadaşı Everson'ın ölümünde ve eski bir ev arkadaşının aşırı doz alımında da rol oynamıştı. Dorothea'nın suçları ile ilgili yayınlanmış olan kayıtların çoğu dikkat çekici özellikteydi. Cinayet, akıl hastalığı ve yaşlı istismarı hepsi klinik ve çarpıcı raporlardı. Soruşturma sırasında toplanan kanıtlar, olay yeri ve otopsi fotoğrafları, Dorothea'nın evinin ve bahçesinin diyagramları, ifade ve görüşme kayıtları, nakde çevrilmiş çekler, el yazısı örnekleri, toksikoloji raporları, kürekler, hap şişeleri ama mektuplar olağanüstü derecede açıklayıcıydı. Dorothea bir seri katil olmasının yanı sıra seri bir yalancıydı da. Stratejik olarak mantıklı olsun ya da olmasın tüm hayatı boyunca yalan söylemişti ve yalanları çoğu zaman kolayca çözülebilecek türdendi. O yaşadığı süre boyunca büyük küçük birçok yalan söyledi. Sürekli değiştirdiği çocuk sayısı gibi. Zenginleri, ünlüleri ve güçlü isimleri tanıdığını iddia etti. Bir keresinde bir muhabire raket olduğunu söylemişti. Bu Rockefeller'ların sahip olduğu Amerika'daki bir dans şirketiydi. Yalan söylemesi hesaplı mıydı yoksa alışkanlık mıydı bilemiyorum. Belki her ikisi de. Yazdığı mektuplar ve onun hakkında başkaları tarafından yazılan yazılar onun 9 yaşlı insandan çaldıklarına ve sonunda öldürmesine kadar giden ayrıntılı hilekarlığını ve entrika ağını ortaya koyuyor. Bu insanlar çoğunlukla toplumun kenar mahallelerinde yalnız yaşayan insanlardı. Onlar hayattayken unutulan insanlardı ve Dorothea'nın umduğu gibi ölümleri kolayca fark edilemeyebilirdi. Dorothea'nın evrakta sahtecilik, hırsızlık ve istem dışı uyuşturucu kullandırma gibi kötü bir geçmişi vardı. 1970'lerde yaşlılar ve muhtaçların konakladığı bir pansiyon işletiyordu. Bu ev hikayedeki ölümlerin gerçekleştiği evin yalnızca 6 blok ötesindeydi. 1978'de kiracılarının yardım çeklerindeki imzaları taklit etmekten tutuklanan Dorothea, pansiyon işletmeciliğini yasaklayan 5 yıllık denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Dorothea bunun da bir yolunu buldu ve bakıcı olarak çalışmaya başladı. Nisan 1982'de iş ortağı ve aynı zamanda ev arkadaşı olan Ruth Monroe aşırı dozdan hayatını kaybetti ve ardından olayın intihar olduğuna karar verildi. Birkaç ay sonra Dorothea barda tanıştığı bir adamı önce uyuşturup sonra soymaktan hapse girdi. Dorothea başkalarının sosyal güvenlik kontrollerini yapmayacağı ve yaşlılarla çalışmayacağı koşuluyla şartlı tahliye edilerek 1985 yılında serbest bırakıldı. Fakat ikisini de hemen yapmaya başladı ve özellikle aile bağları zayıf ve bakıma muhtaç kişileri hedef alarak tamamen savunmasız kiracılardan oluşan bir pansiyon daha açtı. Dublex, mavi ve Victoria tarzı bu evde seçtiği pansiyonerleri genellikle yaşlıydı. Üstelik bağımlılık veya akıl hastalığı ile ilgili sorunları vardı. Yakın zamanda hapisten çıkmış, evsiz kalmış ya da sadece yalnız olanları hedef alıyordu. Kiracılar pansiyona yerleştiğinde Dorothea mali durumlarını yönetmek hissesi altında paralarını çalmaya başladı. Ya bir kiracı ile ortak hesap açar ya da kiracının çeklerini takip edip bozdurur, o da yemek ve diğer masrafları çıkararak kalanını kiracıya bir ödenek olarak verirdi. Parayı ise kendi hesabında tutardı. Bu arada bankacılık işlemlerinin bir kısmını Joe's Corner adındaki bir barda yapıyordu ve bardan para karşılığında nakit çekler tahsis ediyordu. 1985'te serbest bırakılmasından ve ikinci pansiyonunu açmasından 3 yıl sonra kiracılarından en az 7'si onun ellerinde ölmüştü. Dorothea sosyal güvenlik çeklerini almaya ve imzalarını taklit ederek para toplamaya devam etti. Öldürdüğü tüm insanları önce uyuşturuyordu. Uykusuzluğu tedavi etmek için kullanılan bir yatıştırıcıyı tercih eden Dorothea'nın kurbanlarının her birinin vücudunda bu ilaca rastlandı. Adli tıp raporlarına göre Dorothea'nın kurbanlarını sadece uyuşturucuyla mı öldürdüğü yoksa sersemlik halindeyken onları bir yastıkla boğarak mı öldürdüğü belirsizliğini hala koruyor. Cinayetlerin çoğunda kurbanların uyuşturucudan yavaşça ölmesini sağlıyor, cesedi gömmeden önce çarşaflara ya da muşambalara sararak dışarı çıkarmak için iyi bir anı bekliyor ve birkaç günlüğüne üst kattaki bir odada bırakıyordu. Yalnız bir vakada bilinmeyen nedenlerle bir cesedi parçaladı ve atılan parçalar asla bulunamadı. Kiracılarından 6'sını arka bahçesine, birini de cesurca ön bahçesine gömdü. 19 Nisan 1986. Sosyal Güvenlik Kurumu'na Dorothea'nın el yazısıyla Everson adına yazılmış bir mektup. Bayım, 13 Mart'ta sizden 10 Mart tarihli çekimi eve postalamış olduğunuza dair bir mektup aldım. Fakat bana ulaşmadığını belirtmek isterim. Amerikan Bankası'ndaki hesabımı kapattım. Hesap numaram bankadaki eski adresime göre düzenlenmiş olmalı. Çekime ihtiyacım var ve bana gönderirseniz size minnettar olurum. Everson Gilmaud. Everson Gilmaud bir ağaç oymacısıydı. Birinin tatlı ve yaşlı büyük babasına benzeyen beyaz saçları ve büyük gözlükleri vardı. Sıcacık bir gülümsemeye sahipti ve ne yazık ki ailesi kimliğini bileğindeki saatten tespit edebilmişti. Everson ve Dorothea hapishanedeyken tanıştı ve Dorothea 1985'te serbest bırakılana kadar mektup arkadaşlığı yaptılar. Everson onu kırmızı kamyonetiyle hapishaneden aldı ve evlenmeyi planladılar. Dorothea ortak bir banka hesabı açmalarını bile önermişti. Dorothea'nın serbest bırakılmasından kısa bir süre sonra Everson'un ailesi ve arkadaşları ondan bir daha haber alamadı. Çünkü onun yerine Dorothea ya da onlara söylediği ismiyle Irene'den haber alıyorlardı. Dorothea Everson'ı 1985'in Aralık ayında öldürdü. Daha sonra saklamak istediği bazı kitaplar olduğundan bir insan boyutunda ahşap kapaklı bir kutu inşa etmesi için bir tamirci tuttu. Dorothea kutuya elbette kitaplarını değil Everson'ı yerleştirdi. Kapağı çivileyerek kapattı ve tamirci geri döndüğünde kutuyu kendi deposuna götürmesini istedi. Onlar yola çıktığında kitapları nehir kenarına atmalarını önerdi ve erkek arkadaşının Los Angeles'ta olduğunu ve buna ihtiyacı olmadığını söyleyerek Everson'ın kamyonunu tamirciye bir ödeme olarak teklif etti. Dorothea daha sonra Everson'ın adına ailesi, arkadaşları ve hükümetle de yazışmaya başladı. Hepsi onun hayatta olduğunu düşündü ve Dorothea bu sayede rahatça çekleri bozdurmaya devam etti. 2 Kasım 1985. Everson Gilmaud'un kız kardeşi Riba'ya telgraf. Tabii gerçeği Dorothea'dan Riba'ya olacak. Bugün saat 11.30'da Palm Springs'e hareket ediyorum. Sizi aramaya çalıştım ancak hatlar meşguldü. Ben de devam etmeye karar verdim. Beni durdurmaya çalışacaksın biliyorum ama Şükran günü için Irene geri dönecek ve sizinle o temasa geçecek. Lütfen endişelenmeyin. Everson. 26 Nisan 1986. Everson'ın ailesine yeni bir mektup. Merhaba. Everson'ın geri kalan eşyalarını depodan almak için Sacramento'ya geldik. Bize endişelendiğinizi ve polisin geleceğini söylediler. Biz iyiyiz, merak etmeyin. Everson Ocak ayında küçük bir felç geçirdi. Artık araba kullanamıyor. Römorkunu ve kamyonunu sattı ama yeni bir arabamız var. Aralık'ta aldık. Çölleri, sıcak ve kuru havayı severiz. Bu yüzden Ağustos'ta Kanada'ya taşınıyoruz. Everson Şubat'ta size yazmıştı ama sanırım mektup ulaşmadı. Haziran'da telefon elimize geçtiğinde sizi arayacağız. Everson bu süre içinde yaklaşık 15 kilo verdi ve çok daha iyi hissediyor. İkimiz de sağlık delisiyiz. Bu yüzden iyiyiz. Ve ben artık çalışıyorum. Yani gelirimiz oldukça iyi. Her hafta kiliseye gidiyoruz. Sanırım benim kazandığım parayla da küçük bir ev alacağız. Kendinize iyi bakın. Irene ve Everson. Biri pansiyondan kaybolduğunda Dorothea diğer kiracılara o kişinin taşındığını ya da aşırı içki içtiği için onları dışarı attığını söylerdi. İnsanlar sık sık gelip gidiyordu. Bu yüzden diğer kiracıların ev arkadaşlarından birinin ortadan kaybolmasını sorgulamaması olağan dışı değildi. Şüpheleri olanlar varsa da zorlamadılar veya takip etmediler. Ve evin dışındaki hiç kimse kayıpları gerçekten fark etmiyordu. Kısa bir süre pansiyonda yaşayan Dorothea'nın eski hücre arkadaşı Brenda dışında. 29 Kasım 1987. Brenda'dan Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir mektup. İlgili makama. Sosyal güvenlik çeklerimin Dorothea Puente adında bir kadın tarafından bozdurulduğuna inanıyorum. Şu anda hapisteyim ve nakledilmeyi bekliyorum. Orada iki çalışanınızla konuştum. Size yazmamı önerdiler. Ocak 1982'de Bayan Dorothea'nın evinde bir oda kiralıyordum. Ve sosyal güvenlik çeklerim Sacramento, Kaliforniya'da bulunan bir adrese gidiyordu. Doktorumdan benim için kontrol etmesini istemek zorunda kaldım. Çeklerimin Temmuz 1987'nin başında oraya gönderildiğini söyledi. İlk çek 3000 dolar değerindeydi ve konuştuğum sosyal güvenlik görevlisi bana bundan sonra her ay 500 dolarlık çek alacağımı bildirdi. Bunca zaman hapisteydim ve bu konuyla ilgili daha fazla işlem yapmak istiyorum. Bu kadın aynı suçtan şartlı tahliye edildi. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Brenda. Bu mektubu Sosyal Güvenlik İdaresi'ne göndermeden önce Brenda polisle Dorothea'nın suçları hakkında konuşmuş ve sık sık tutuklandığı bir sırada bildiklerini kendi yararına kullanmaya çalışmıştı. Şikayetlerini Sosyal Güvenlik Kurumu'na sunduğundaysa Dorothea birkaç yıldır kiracılarından başka kimsenin haberi olmadan para çalıyordu. Eroin ve fuhuş nedeniyle tutuklanan Brenda ciddiye alınmadı. 4 Ocak 1988. Dorothea'dan Brenda'ya bir mektup. Brenda, gelecek hafta senin yüzünden sosyal güvenliğe gitmem gerekiyor. Vekalet kabul edecekler mi bilmiyorum. Deneyecekler. Hastasın diyeceğim ama neyse, bundan kimseye bahsetme. Böylece her zaman daha iyi olursun. Kimse senin annen değil. Dikkatli ol. Dorothea. Dorothea Puente sonunda ısrarcı bir sosyal hizmet uzmanı tarafından yakalandı. Alvaro Bert Montoya, Dorothea'nın en savunmasız kiracısıydı. Gelişimsel olarak engelli, pratik olarak sessiz ve akıl hastasıydı. Bert genellikle evsiz ve büyük ölçüde savunmasız bir çocuk olarak tanımlanabilirdi. Dorothea'nın suçlarında Bert'ü kullanması ve cesetleri dar arka merdivenlerden mezarlarına sürüklemesine yardım etmesi muhtemeldir. Ki onu da Bert'e kazdırmış olabilir. Bert'ten sorumlu sosyal hizmet görevlisi Judy Moyes, 1988'in sonlarında ondan haber alamadığında Dorothea onunla ilgili çelişkili hikayeler anlatmaya başladı. Ya Utah ya da Meksika'ya geri döndü bilemiyorum dedi. Ancak Bert Costa Rikalıydı. Judy kayıp raporu verdi ve polis onu aramak için Dorothea'nın evine geldi. Evi aramalarına rağmen şüpheli bir şey bulamadılar ve diğer kiracılar Dorothea'nın Bird'ün nereye gittiğiyle ilgili hikayesini destekliyor gibiydi. Sonra John Sharp adında bir kiracı, Dorothea'nın onu polisle yalnız bıraktığı andan yararlanarak sessizce dedektiflerden birinin eline bir not tutuşturdu. Sharp'ın tüyler ürpertici notunda "Sana yalan söylememi istiyor" yazıyordu. Polisler birkaç gün sonra yeniden geldiler ve arka bahçeyi kazıp kazamayacaklarını sordular. Dorothea bu teklifi kabul etti. Fakat arka bahçesinde bir uyluk kemiği ve ardından 7 ceset buldular. Mektuplar ve notlar Dorothea'nın kanlı dolandırıcılığının yıllarca sürmesini sağlamıştı. Sonunda mahkemeyi ve ardından 2011'de öldüğü hapishaneyi boylamasını sağlayan başka bir kısa mesaj oldu. Dorothea'nın hikayesi Sacramento'da ve dünyanın her yerinde seri katil meraklıları için kötü bir şöhrete sahip. Ancak kurbanların kim olduğu ve hayatlarının son aylarını nasıl korkunç bir şekilde geçirdiklerinin üzeri hala örtülüyor. Hayatlarının ayrıntıları öldükleri şekilden daha az önemli olduğu için bu insanlar unutulmuşlardı. Daha önce canlı, gülümseyen insanlar olarak çektirdikleri fotoğrafların yerine çürümüş ceset ve otopsi fotoğraflarına bırakmaları oldukça hüzünlü. Onlar resimlerde gülümseyen, bilinmeyen bedenlerden Dorothea'nın onlara yaşattığı korkunç ölümleri hak etmeyen gerçek insanlara dönüştüler. Neredeyse hepsi akıl hastalığı, bağımlılık, kötü şans, kötü kararlar ya da sadece sıradanlık yüzünden tecrit edilmişti. Bu masum insanların isim listesinden bazıları ise şöyle. Dorothy Miller bir emektardı. Grubun en yaşlısı Leona Carpenter öldürülmeden önce cenaze planları yapmıştı. Alkolik eski denizci Ben Fink herkesi güldürürdü. James Gallop, Dorothea'nın evin etrafında dolaşmasına yardım ederdi. Bert Alvaro ise neredeyse hiç konuşmayan şefkatli bir adamdı ve konuştuğu zaman çoğunlukla anlamsız şeyler söylerdi. Dorothea'nın ilk iki kurbanının aileleri diğer kurbanlarını seçerken daha ihtiyatlı olması için ona ilham vermiş olabilecek ölümlerine cevap bulmaya çalıştı. Dorothea'nın ilk görünür kurbanı olan Ruth Monroe'nun oğulları 1982'de Dorothea ile yaşarken onu ziyarete gittikleri sırada tavrının ve sağlığının hızla değiştiğini fark ettiler. Ruth'un aşırı dozdan ölümü sonrasında yetkililere gittiler ve Dorothea'yı onu öldürmekle suçladılar. Dorothea o zaman aklandı Ancak 1992 ve 93 davasında verdiği ifadede Ruth kurban listesine eklenmiş oldu. Everson'ın ailesi de bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti. Onlar da polisle hemen temasa geçti. Ancak Dorothea neden temasa geçmediğine dair makul bahanelerle onlara mektup yazmaya devam etti. Everson'ın cesedi onu terk ettikten bir ay sonra bulunmuştu. Ancak kimliği tespit edilmediğinden ailesi bu cinayeti çok geç öğrenmiş oldu. Koleksiyondaki diğer kurbanların arkadaşlarından veya ailelerinden bahsedilmediği için onları ekleyemedim. Çoğu insan için ölüm ilanı, varlıklarının belgelenmesi için gazetede adlarının anılacağı tek zaman olur. Dorothea'nın kurbanlarının isimleri korkunç bir haberin parçası olarak ortaya çıktı. Onlar ölüm ilanı olmayan kişilerdi. Ama şimdi Dorothea koleksiyonunun yaşamları hakkında muhtemelen herhangi bir kaynaktan daha fazla ayrıntı içerdiği arşivlerde yaşıyorlar. Çok fazla ayrıntı yok ama oradalar. Ve artık istenirse tekrar tekrar bulunabilirler. Biz de buradan tüm o masum insanları yeniden hatırlamış ve anmış olalım. 1988'de tutuklanarak cezaevine gönderilen Dorothea, 27 Mart 2011 tarihinde Kaliforniya'daki koğuşunda doğal nedenlerden hayatını kaybetti. Dorothea'nın pansiyonuna ne oldu diye soracak olursanız, uzunca bir süre kiralanmadı ve satılamadı. Hatta evin girişinde "Burada olan korkunç şeyleri o korkunç kadın yaptı. Beni suçlamayın." yazan bir tabela bile asıldı. 2015 yılında yapılan bir açık arttırmada evi 215 bin dolara bir çift satın aldı ve sonrasında ev hafta sonlarına özel bir cazibe merkezi haline geldi ve kapısının önüne kürek tutan katil Dorothea heykeli yerleştirildi. İzinsiz girenler uyuşturulacak ve bahçeye gömülecek. Ayrıca "Ev masumdur" yazan tabelalar eklendi. Giriş ücretinin 10 ila 25 dolar arasında değiştiği evde ziyaretçiler Dorothea'nın kurbanlarının vücut sıvılarını boşalttığı odayı görebiliyor ve evi gezip fotoğraf çekebiliyor. Çoğu insansa bu durumdan oldukça rahatsız. Ölülerin huzur içinde yatmasını ve korku evinin yıkılmasını istiyor. Fakat ev 1890'lı yıllardan kalma tarihi bir yapı olduğundan yıkılmasına izin verilmiyor. Anlayacağınız ev gerçek anlamda tam bir lanetli ev. Açıkçası ne o evin sahibi olmak ne de para verip ziyaretçisi olmak isterdim. Dorothea Puente'nin hikayesini Netflix'in yeni yayınlamış olduğu Gelmiş Geçmiş En Kötü Oda Arkadaşı belgeselinin ilk bölümünde bulabilirsiniz. Dizide yer yer animasyonlara yer verilmiş olmasının beni ayrıca çok heyecanlandırdığını söyleyebilirim. Bu dizinin içinde birbirinden bağımsız ve akıl almaz olayların yaşandığı hikayeler de mevcut. O nedenle izleme listenize eklemeyi unutmayın. Başka bir seri katil hikayesinde yeniden buluşuncaya kadar. Hoşça kalın.